Ayrım 62.
Üçüncü kere oluyordu bu ya, bu defasında inlemesi daha bir yüksek sesleydi. Bağırıyor, acımadan kendini yerden yere vuruyor, karşısında duran Şatof'u yumrukluyordu. Ah pis herif, ah mendebur herif. Marie, ne istersen yapacağım, gidip söyleyeceğim. Başladığını görmüyor musunuz yoksa? Ne başladı Marie? Ne bileyim, bir şeyden anladığım var mı ki? Ah lanetlenmiş, şimdiden lanetlenmiş. Marie, neyin başladığını söylesen, o zaman ben... Söylemezsen nasıl anlayabilirim? Hayalperest, işe yaramaz bir gevezesiniz siz. Ah şimdiden lanetlenesin. Marie, Marie. Şatof onun aklını yitirmek üzere olduğuna ciddiyetle inanıyordu. Marie ürkünç, yüzünü bulutlandıran bir öfkeyle baktı ona. Doğum sancısı çektiğimi görmüyor musunuz yoksa? Şimdiden lanetlensin o doğuracağım çocuk demek istiyorum. Sonunda durumu kavrayan Şatof, Marie diye haykırdı. Marie, niçin daha önce söylemedin? Birdenbire yürüdü, kesin bir kararlılıkla kasketini kaptı. Buraya gelirken nereden bilebilirdim? Gelir miydim size yoksa? 10 gün sonra olacak dediler bana. Nereye gidiyorsunuz, nereye, sakın? Ebe çağırmaya. Tabancamı satacağım, önce para bulmak gerek. Sakın satayım demeyin, ebe getirmeyin. Yaşlı bir kadın, bir mahalle ebesi bulun. Çantamda 80 kopek var. Köylerde yalnız başlarına doğuruyor kadınlar. Geberirsem de gebereyim daha iyi. Ebe de bulacağım, yaşlı kadın da. Ama nasıl, nasıl yalnız bırakacağım seni şimdi Marie? Ama çektiği ıstıraba karşın onu şimdi yalnız bırakmanın sonra yardımsız bırakmaktan daha iyi olduğunu düşünerek, iniltisine, öfkeli haykırışlarına bakmadan, bacaklarına güvenerek merdivenden aşağı koştu. 3. Önce Kirilov'a gitti. Gece yarısı saat 1'di. Odanın ortasında yatakta duruyordu Kirilov. Kirilov, karım doğuruyor. Nasıl yani? Basbayağı doğuruyor, işte çocuk doğuruyor. Yanılmıyorsunuz ya. Hayır hayır, sancısı var. Hem şimdi ebe, yaşlı bir kadın çağırmak gerek. Bu saatte bulabilir miyiz? Tanıdığınız yaşlı kadın çoktu sizin. Kirilov dalgın dalgın. Çok yazık ki doğurtmayı bilmiyorum dedi. Yani doğurtmayı değil de doğururken ya da... Hayır, anlatamayacağım. Yani doğum yapan bir kadına yardım etmek elinizden gelmez demek istiyorsunuz. Ama onu söylemek istememiştim ben de zaten. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir kadın, bir ebe istiyorum, bir hasta bakıcı, hizmetçi. Yaşlı kadın bulacağım, yalnız hemen şimdi değil belki. İsterseniz şeyin yerine ben... O olmaz. Şimdi Virginskaya'ya ebeye gidiyorum ben. Cadalos. Evet Kirilov, evet, ama gene de hepsinden iyidir o. Evet, saygısızca, can sıkıcı, iğrenç, kötü, dinsizce bir şey olacak. Böylesine büyük bir sırrın yanı sıra yeni bir varlığın ortaya çıkması. Ah, lanetliyor onu. İsterseniz ben... Hayır, hayır, ben yokken... getireceğim Virginskaya'yı. Ara sıra benim merdivenin dibine gidip sessizce dinleyin. Ama sakın girmeyin yanına, korkutursunuz onu. Ne olursa olsun girmeyin, yalnızca dinleyin o kadar. Ancak artık mecbur olunca girin. Anlıyorum. 1 ruble daha var orada, bakın. Yarın bir tavuk almak istiyordum, vazgeçtim. Çabuk koşun, elinizden geldiğince hızlı koşun. Semaver bütün gece hazırdır. Pyotr Stepanovich ile arkadaşlarının Şatof için kurdukları planlardan haberdar değildi Kirilov. Zaten önceleri de hiçbir zaman haberdar olmamıştı onun başında dolaşan tehlikeden. Sadece o insanlarla ilgili garip bir takım düşünceleri olduğunu biliyordu. Gerçi Avrupa'da kendisine bildirilen buyruklarla, ne var ki yüzeyde kalan buyruklardı bunlar, yakından hiçbir şeyle ilgilenmemiştir çünkü. Bu işe bir bakıma karışmıştı ya, son zamanlarda her şeye boş vermiş, tüm görevlerini yüzüstü bırakmış, kendisine her türlü işten, en başta genel sorundan, hepten geri çekmiş, olayların dışında yaşamaya başlamıştı. Pyotr Stepanovich toplantıda Liputin'i, gerektiğinde Kirilov'un Şatof işini üzerine alacağına inandırmak için onun evine çağırmıştı ya, Kirilov'la konuşurken Şatov'un adını ağzına almamış, ima bile etmemişti. Bunu akılsızca bir davranış sayıyor, Kirilov'a ise güvenemiyor olmalıydı. Ertesi güne her şey olup bittiği, Kirilov içinse artık hiçbir şeyin önemi olmayacağı zamana bırakmıştı bunu. Hiç değilse Pyotr Stepanovich, Kirilov için böyle düşünüyordu. Söz verdiği halde Pyotr Stepanovich'in Şatov'un adını hiç etmediğinin Liputin de farkındaydı. Şatov tabana kuvvet Muravinaya sokağına daldı koşarak. Uzak olduğu için içinden ona lanet okuyor, sonu gelmeyecek sanıyordu. Virginsky'nin kapısını uzun süre çalması gerekti. Evdekiler çoktan uyumuşlardı. Ama Şatov ayıp olacakmış olmayacakmış düşünmeden var gücüyle vuruyordu kapıya. Avludaki zincirle bağlı köpek zinciri gerilene dek koştu, öfkeli öfkeli havlamaya başladı. Sokağın öteki köpekleri de katıldılar, bir yaygaradır koptu. Virginsky'nin hakarete aldırmayan yumuşak sesi duyuldu pencereden sonunda. ''Niçin vuruyorsunuz kapıya, ne istiyorsunuz?'' Pancur açıldı, pencerenin kanadı da açıldı. Hakarete pek aldıran Virginsky'nin yaşlı kız kardeşinin cırlak sesi duyuldu bu defa. ''Kim var orada, kimdir o serseri?'' ''Benim, Şatov, karım döndü bana, şimdi de doğurmak üzere.'' ''Doğuracaksa doğursun, bas git buradan.'' ''Arina Prohorovna için geldim, onu almadan gitmem.'' ''Her isteyenin keyfine gidemez ya, geceleri başkadır iş.'' ''Basın Maşkeyeva'ya gidin, gürültü yapayım da demeyin.'' Öfkeli kadın sesi gecenin sessizliğinde çınlatıyordu ıssız sokağa. Virginsky'nin onu susturmaya çalıştığı duyuluyordu. Ama yaşlı kız itiyordu onu, geri çekilmeye yanaşmıyordu. Şatov gene, ''Arina Prohorovna'yı almadan gitmem.'' diye haykırdı. Kızı zorla içeri aldıktan sonra seslendi sonunda Virginsky. ''Bekleyin, bekleyin biraz. Rica ederim, 5 dakika bekleyin Şatov. Uyandıracağım Arina Prohorovna'yı. Lütfen vurmayın artık, bağırmayın da. Of, ne korkunç şeyler bütün bunlar.'' Bir türlü bitmek bilmeyen 5 dakikanın sonunda göründü Arina Prohorovna. Pencereden sesi işitildi. ''Karınız mı geldi size?'' Şatov şaşırmıştı. Hiç de öfke yoktu bu seste. Olağan buyurur bir sesti yalnızca. Arina Prohorovna başka türlü konuşamazdı zaten. ''Evet, karım geldi, doğurmak üzere şimdi.'' ''Maria Ignatievna mı?'' ''Evet, Maria Ignatievna, başka kim olabilir ki?'' Bir sessizlik oldu. Şatov bekliyordu. İçeride fısıltıyla konuşuyorlardı. Bayan Virginskaya gene sordu. ''Geleli çok oluyor mu?'' ''Bu akşam saat 8'de geldi. Lütfen biraz çabuk olun.'' Gene fısıldaştılar. Bir karara varmaya çalışıyorlardı sanki. ''Bana bakın, yanılmıyorsunuz ya. Kendisi mi yolladı sizi bana?'' ''Hayır, size o yollamadı. Bana fazla masraf ettirmemek için basit bir mahalle ebesi istiyor ama siz merak etmeyin. Ücretinizi ben ödeyeceğim.'' ''Pekala, ödeseniz de ödemeseniz de geliyorum. Gerçi belki hatırlamıyordur beni ya. Pek değer veririm Maria Ignatievna'nın kendi başına buyruk duygularına. Gerekli eşyanız var mı?'' ''Hiçbir şeyimiz yok ama olacak, olacak her şey, olacak.'' Şatov, Liamshin'in evine doğru yürürken şöyle düşünüyordu. Bu adamlarda yüce gönüllülük var. İnanç ve insan. Birçok yönden ayrılıkları olan iki şey bu herhalde. Belki de çok suçluyum onlara karşı. Herkes suçlu, herkes. Herkes inansaydı bunun böyle olduğuna. Liamshin'in penceresinin pancuruna çok vurmadı. Şaşılası şeydi, hemen açtı pencereyi. Yatağından üşütme tehlikesini göze alarak yalın ayak bir atletle fırlamıştı. Oysa pek kuruntuluydu, sağlığının üzerine titrerdi daima. Ne var ki böylesine acele etmesinin, duyarlı olmasının özel bir nedeni vardı. Bizimkilerin toplantısının onda yarattığı heyecan yüzünden akşamdan beri korku içindeydi Liamshin, bu saate kadar da uyuyamamıştı. Çağrılmayan, hatta hiç istenmeyen bir takım kimselerin onu ziyarete geleceklerini görür gibi oluyordu hep. Canını en çok sıkan Şatov'un onları ele vereceği haberiydi. Özellikleymiş gibi tam o anda da hızlı hızlı pencereye vurmaya başlamışlardı birden. Karşısında Şatov'u görünce öyle korktu ki hemen hızla çarptı pancuru, yatağına koştu. Şatov pancurları çılgın gibi yumruklamaya, bağırmaya başlamıştı. Şatov'un yalnız geldiğini anlayan Liamshin, aradan en azından 2 dakika geçtikten sonra pancuru yeniden açmaya karar verebildi. Öfkeyle ama korkudan titreyerek, "Gecenin bu saatinde böyle nasıl vuruyorsunuz pencereye?" diye bağırdı. "Tabancayı alın geri, 15 rublemi verin." "Sarhoş musunuz siz? Haydutluktur bu yaptığınız, üşüyeceğim. Durun omuzuma bir şey alayım." "15 rubleyi hemen şimdi verin. Vermezseniz sabaha dek pencerenizi yumruklayacak, bağırıp çağıracağım. Kıracağım pancurlarınızı. Ben de bekçiyi çağırırım, götürüp deliğe tıkarlar sizi." "Benim ağzım yok mu, ben çağıramam mı bekçiyi? Kim daha çok korkar bekçiden, siz mi ben mi?" "Sizin de olabiliyormuş demek böylesine aşağılık inançlarınız. Neyi ima ettiğinizi biliyorum. Durun durun, Allah aşkına vurmayın. İnsaf edin, gece vakti nasıl bulabilirim size para?" "Peki ama sarhoş olmadığınıza göre parayı ne yapacaksınız?" "Karım döndü bana. 10 rubleyi bıraktım size, bir kere bile ateş etmedim. Alın tabancanızı, hemen şimdi alın." Liamshin bilinçsizce uzattı kolunu pencereden, tabancayı aldı. Bir an durdu, sonra birden başını dışarı uzattı. Kendinde değilmiş gibi sırtında soğuk bir ürperti dolaşarak, "Yalan söylüyorsunuz," diye kekeledi. "Karınızın falan geldiği yok. Paraya düpedüz kaçmak istediğiniz için ihtiyacınız var." "Delisiniz siz, nereye kaçabilirim? Sizin Pyotr Verhovenski'niz kaçsın varsın, ben buradayım. Şimdi Ebe Virginskaya'nın yanındaydım, hemen kabul etti gelmeyi. Bulun bir yerden, karım sancı çekiyor, para lazım, çabuk olun." Oynak zekalı Liamshin'in kafasının içinde bir sürü düşünce vardı. Ama her şey değişmişti birdenbire, ama korku düşünmesine engel oluyordu hala. "Nasıl olur, karınız yanınızda değildi ki? Bu çeşit sorularınız için kafanızı parçalayabilirim." "Ah Tanrım, affedersiniz, anlıyorum. Şaşırdım biraz da. Ama anlıyorum, anlıyorum. Ama Arina Prohorovna gerçekten geliyor mu? Size gittiğinizi söylediniz şimdi, değil mi? Bunun yalan olduğunu siz de biliyorsunuz. Görüyorsunuz ya, görüyorsunuz ya, tek ayak üstünde 40 yalan söylüyorsunuz. Görüyorsunuz ya. Şimdi karımın yanındadır mutlaka, bekletmeyin beni. Budalaysanız suç bende mi?" "Yalan, budala değilim ben. Kusura bakmayın, aklım almıyor bu türlü." Ne yapacağını bilemez bir halde gene pancurları kapayacak oldu. Ama Şatov öyle bağırmaya başladı ki aceleyle uzattı başını gene. "Ama düpedüz meskene tecavüz değil mi bu? Ne istiyorsunuz benden, ne? Açık söyleyin. Hem düşünün ki gecenin bu saatinde. 15 ruble istiyorum, kas kafalı." "Ama belki ben geri almak istemiyorum tabancayı. Hakkınız yok beni zorlamaya. Tabancayı satın aldınız, her şey bitmiştir artık, hiçbir hakkınız yok. Gece gece bu parayı dünyada veremem. Nereden bulayım 15 rubleyi?" "Her zaman vardır paran. 10 rublesini bıraktım sana, tefecinin biri olduğunu herkes bilir senin. Ertesi gün gelin, duydunuz mu? Ertesi gün öğleyin tam saat 12'de gelin, o zaman hepsini veririm, hepsini, tamam mı?" Şatov 3. kere gürültüyle kapayacak oldu pencereyi. "Bari 10 ruble ver, yarın sabah erkenden de 5 rubleyi verirsin." "Hayır, ertesi gün sabah olur. Yarın vallahi veremem. İyisi mi gelmeyin, boşuna yorulmayın." "Ver 10 rubleyi, ah ne alçaksın sen." "Niçin bozuyorsunuz ağzınızı?" "Bekleyin biraz, ışık getireyim. Camı kırdınız işte. El alemin penceresinin dibinde gece vakti kimler böyle küfreder? İşte." Pencereden küçük bir kağıt parçası uzattı. Şatov kaptı kağıdı. 5 rublelik bir kağıt paraydı bu. "Vallahi yok başka. Kesseniz de beni yok. Yarın öbür gün verebilirim. Şimdi olup olacağı bu kadar." "Beklerim burada," diye böğürmeye başladı Şatov. "Alın, şunu da alın. Bakın bunu da veriyorum ama bundan başka yok. Avazınız çıktığınca bağırsanız gene de başka vermeyeceğim. Evinizde ne olursa olsun vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim." Son derece heyecanlanmıştı, canı sıkkındı, alnında boncuk boncuk terler vardı. Sonradan uzattığı 2 kağıt para 1'er rublelikti. Şatov da 7 ruble olmuştu şimdi. Hadi neyse, yarın geliyorum gene. 8 rubleyi hazırlamazsan pestilini çıkarırım Liamşin. Çabuk çabuk, evde olmayacağım ki budala diye geçirdi içinden Liamşin. Koşarak uzaklaşan Şatov'un arkasından öfkeyle bağırmaya başladı. Durun durun, dönün geri durun. Doğru söyleyin, gerçekten de döndü mü size karınız? Salak! Şatov yere tükürüp daha hızlı koşmaya başladı. 4. Şunu da söyleyeyim ki toplantıda alınan karardan Arina Prohorovna'nın haberi yoktu. Virginsky eve üzgün bitkin gelmiş, alınan karardan karısına söz etme yürekliliğini gösterememişti ya, gene de dayanamamış yarısını, yani Verhovenski'nin Şatov'la ilgili onun onları ele vermeye kesin kararı olduğu hakkındaki haberi anlatmış ama bu habere pek inanmadığını da eklemişti. Arina Prohorovna'yı pek korkutmuştu bu. Şatov koşarak onu çağırmaya geldiğinde, önceki gece bir doğumda sabaha dek uğraştığı, pek yorgun olduğu halde hemen kararını verip Şatov'un evine bunun için gitmişti işte. Arina Prohorovna, Şatov aklına gelince hep şöyle düşünürdü. Onun gibi bir sünepeden her adilik beklenir. Ama Maria Ignatievna'nın gelişi durumu değiştirmişti. Şatov'un korkusu, yardım isterken takındığı zavallı tavır, yalvarışları, hainin duygularında bir değişme olduğunu gösteriyordu. Sırf ötekileri mahvetmek için kendisine bile ihaneti göze almış bir başkalık olmalıydı. Kısacası Arina Prohorovna gidip kendisi görmeye karar vermişti. Karısının bu kararlılığı pek sevindirdi Virginsky'yi. Büyük bir yük kalkmıştı üstünden sanki. Bir umut bile doğmuştu içinde. Şatov'un durumu Verhovenski'nin söyledikleriyle çelişiyor gibi gelmişti ona. Şatov yanılmamıştı. Eve döndüğünde Arina Prohorovna'yı Mari'nin yanında buldu. Arina Prohorovna gelir gelmez önce merdiven dibinde dikilen Kirilov'u nefretle kovmuş, eski tanışmalarından kendisini hatırlamayan Mari ile tanışmıştı. Son derece iğrenç bir ruhsal durum içinde, yani öfkeli, sinirleri bozuk, pek yüreksizce umutsuz bulmuştu onu. 5 dakika geçmeden tüm direnmelerini alt etmişti. Şatov içeri girdiğinde, ''Niçin hep pahalı ebe istemediğinizi söyleyip duruyorsunuz?'' diyordu. ''Durumunuzun kötü olmadığı düşünceniz çok saçma. Basit bir yaşlı kadının ya da mahalle ebesinin doğumunuzu yaptırması halinde kurtulma şansınız %50 olur. Hem pahalı bir ebeden de daha pahalıya gelecek size. Çekeceğiniz sıkıntı da cabası. Benim pahalı ebe olduğumu nereden biliyorsunuz? Sonra ödeyin ücretimi, fazla para istemeyeceğim sizden. Sonucun iyi olacağına da garanti veriyorum. Benim elimde ölmezsiniz, böyleleri çok geçti elimden. Çocuğu da hemen yarın yetimler yuvasına yollarım. Sonra da köye, okula gider, bu işte bitmiş olur. Bu arada siz sağlığınıza kavuşur, iyi bir iş tutar, zaten pek az olacak masraflarını Şatov'a ödersiniz. Olmaz, ona yük olmaya hakkım yok. Mantıklı, yurttaşça duygular bunlar ama inanın ki Şatov hayalperest bir insan olmaktansa, sağduyu sahibi bir insan olmaya birazcık olsun yanaşırsa, hemen hemen hiçbir şey kaybetmeyecektir. Budalalık etmesin, ortalığı velveleye vermesin, kentte önüne gelene anlatmasın her şeyi yeter. Tutmalı onu zorla, yoksa sabaha kadar kentteki doktorların hepsini dikecek ayağa. Bizim sokakta köpeklerin hepsini ayaklandırdı zaten. Doktor falan gerekli değil, garanti verdiğimi söyledim. Bir yaşlı kadın tutulsa fena olmazdı hani, yardım ederdi bana, ucuza gelir yaşlı kadınlar. Bununla beraber Şatov da bir işe yarayabilir. Budalalık değildir ya, sadece elinden gelen. Elleri ayakları var, duygularınızı incitmeden iyi yüreklilik edip eczaneye koşabilir. İyi yüreklilik de ne oluyor? O getirmedi mi sizi bu duruma sanki? Bakıcılık ettiğiniz aileden sizinle evlenmek istediği için bencillik ederek araya tatsızlık sokup ayrılmanıza o sebep olmadı mı? Duyduk hepsini. Ama sersemlemiş gibi koştu bana, bütün sokağı ayağa kaldırdı. Kimseye musallat olmam ben, sırf sizi düşünerek sizin için geldim. Biz ebeler görev sayarız bunu kendimize, zorunluyuz da zaten. Daha evden çıkmadan söyledim bunu Şatov'a. benim burada fazlalık olduğumu düşünüyorsanız hadi bana Allah'a ısmarladık. Allah vere de bir terslik olmasa, yoksa çok kötü olur durumunuz. Ayağı bile kalkmıştı Arina Prohorovna. Marie öylesine zavallıydı, öylesine ıstırap çekiyordu, doğrusunu söylemeli. Olacaklardan öylesine korkuyordu ki bırakmaya cesaret edemedi onu. Ama birdenbire nefret etmeye başlamıştı bu kadından. Hiç de ondan söz etmiyordu. Marie'nin ruhunu dolduran hiç de o değildi. Ne var ki acemi bir ebenin elinde ölme korkusu nefretini yenmişti. Bu yüzden Şatof'a karşı daha bir ters, daha bir amansız davranmaya başlamıştı. Sonunda tersliği o dereceye vardırdı ki Şatof'un ona bakmasına izin vermemekle kalmadı, yüzünü ona dönmesini bile yasakladı. Sancılar ağırlaşıyordu. Lanet okumalar, hatta küfürler gittikçe daha öfkeli olmaya başlıyordu. ''Pekala, dışarı yollarız onu.'' diye kesti Arina Prohorovna. ''Surat yok onda, korkutuyor sizi sadece. Çarşaf gibi bembeyaz oldu. Ne dersiniz, söyleyin lütfen. Gülünç ve tuhaf bir adam değil mi? Komedi işte.'' Şatof cevap vermiyordu. Hiçbir cevap vermemeye kararlıydı. ''Böyle durumlarda akıllarını yitiren aptal babalar gördüm. Ama doğrusu böyleleri hiç değilse, kesin artık ya da bırakın beni gebereyim.'' ''Hiç konuşmayın, açmayın ağzınızı.'' Bağırmaya başladı Marie. ''İstemiyorum, istemiyorum.'' ''Siz de aklınızı yitirmediyseniz ağzımı açmadan edemem. Bu durumda sizin için böyle düşünüyorum. Hiç değilse işten konuşmak gerek. Söyler misiniz, bir şeyler hazırladınız mı? Siz cevap verin Şatof. Onun bunu düşünecek durumu yok. Ne lazımsa söyleyin. Demek ki hiçbir şey hazır değil.'' Gerekli şeyleri saydı. Doğrusunu söylemeli, en gereklileriyle yetinmişti. Şatof'un bazı eşyaları işe yarar bulunmuştu. Marie anahtarını çıkardı, valizini açıp içinde bir şeyler araması için Şatof'a uzattı. Elleri titriyordu Şatof'un. Bilmediği kilidi açmak için biraz fazla uğraşmıştı. Marie öfkelendi sonunda ama Arina Prohorovna Şatof'un elinden anahtarı almak için yerinden kalktığında valizini onun açmasına asla razı olmadı, hüngür hüngür ağlayarak valizi Şatof'un yalnız açmasında diretti. Bazı şeyler için Kirilov'a koşmak gerekti. Şatof gidiyordu ki bağırarak geri çağırdı onu Marie. Ancak Şatof merdiven başında dönüp de en gerekli birkaç eşya için gittiğini, bir dakika sonra geleceğini söyleyince yatıştı. Arina Prohorovna gülümsedi. ''Size yaranmak da pek güç doğrusu bayan. Yüzünü duvara döndürtürsünüz, size bakmasına izin vermezsiniz adamcağıza. Bir dakikalığına yanınızdan ayrılınca da ağlamaya başlıyorsunuz. Belki bir şeyler düşünmüştür. Hadi hadi bağırmayın artık, surat asmayın.'' ''Hiçbir şey düşünemez o.'' ''Ya ya ya, size sırılsıklam aşık olmasaydı dili iki karış dışarıda sokaklarda dolaşmaz, kentteki tüm köpekleri ayağa kaldırmazdı. Bizim pencereyi de kırdı.'' 5. Şatof yanına girdiğinde Kirilov hala bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu odanın içinde. Öylesine dalgındı ki Şatof'un karısının geldiğini bile unutmuştu, dinliyor, hiçbir şey anlamıyordu.